بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على رسوله وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عرض edeyim ki maadin anlaşılması konusunda ahiret yaşantısının demişti ki bunun irtibatı var. Bu konuyu bilmeyi, insanı bilmeye, insanı bilmek bu konuda bize aydınlatıcıdır. İnsanı bilmekten de maksat daha çok insanın ruhu boyutunu, ruhunun yapısını bilmek, kastedilmektedir. Ruhun varlığını ve yapısını ispat etmekten bahsediyorlar bu bölümde. Arz edeyim ki konuya şöyle başlıyor, diyor ki biz insanlar olarak kendimizi diğer canlılardan daha farklı bir boyutta buluyoruz. Yani biz bakıyoruz ki bizde bir takım özellikler var ki diğer canlılarda yoktu. Bizde mesela akletme özelliği var ve bizim duygularımız ve inanç, mesela inanmak ve şeyleri var, bilgi üretme kabiliyeti var ve duygular olarak bizde daha farklı olarak yansımaktadır. Mesela kinlerimiz, nefretlerimiz, muhabbetlerimiz ve benzeri. Velhasıl biz kendimizin diğer canlılardan farklı olduğunu görüyoruz. Canlılar mesela bitkiler ki farklıdır tabii olarak. Bitkili dışındaki canlılar, hayvanlardan da biz kendimizin farklı olduğunu buluyoruz. Bu farklılık acaba neden kaynaklanıyor, diyor. Bak, bu farklılık demek ki bizde bir şey var ki bu canlılarda yoktur. Şöyle başlıyor, diyor ki biz bakıyoruz ki bizim bedeni açıdan, yani maddi boyutuyla bunlardan ortağız. Yani bizde de beden var, bizim bedenimiz de var, onların bedeni var. Bu maddi boyut ortak olmasına rağmen biz bir farklılığa sahibiz. Demek ki bizim bu farklılığımız maddi boyutumuzdan ilgili değil. Maddi boyutta hepimiz aynıyız. Maddeyi hepimiz paylaşıyoruz. Bedeni hepimiz paylaşıyoruz. O halde demek ki bizde bir şey var ki onlarda yoktur. Bu da bizim ruhumuzdur. Yani bizdeki olan ruh diğer canlıların ruhundan farklıdır. Bu ruh nasıl ve bu ruh ki mesela diyen bizde buluyoruz, diyor. Biz biraz kendimize derinlemesine baktığımızda biz bunu kendimizde sezmekteyiz, görmekteyiz, şahit olmaktayız ve bu ruhumuza biz men kelimesiyle, ben kelimesiyle işaret ediyoruz. Ben yaptım, ben gittim, ben geldim. Yani fiillerimizi veyahut da hatta bedenimizi ona anlıyoruz. Benim bedenim, benim elim, benim gözüm gibi bu ben kelimesiyle işaret edip ve adlandırdığımız ve tabir ettiğimiz şey işte bizim ruhumuzdur ki bu ruhumuz farklı bir şeydir. Yani beden hem kendi beden bu farklıdır ki diğer varlıklarınkinden farklı olmuşuz. Bedenimizden ibaret olmuş olsaydı bedeni diğer canlılar da aynı bedeni paylaşıyorlar. O zaman onlar da bizim gibi olması gerekiyordu gibi, diyor. O halde demek ki bizim bedende ortak olmamıza rağmen farklı bir şeye sahip isekse bu bizdeki olan ruhun farklılığından ve beden olmadığını, yani beden ötesi bir varlık olduğunun nişanesidir, diye başlıyor. Arz edeyim ki felsefede özellikle yani felsefenin bir bölümünde ki varlık aleminde bahsedilir. Bahsedilen varlık alemlerindeki olan varlıkları sıralarken, onları özelliklerinden bahsedilirken mesela ayrılıyor ki varlık alemindeki bu mümkün varlıklar ya cevherdirler veya arazdirler ve cevherler, arazler mesela böyle bunlar birbirlerinden ayrı edilirken bahsedilen şeylerden birisi de nefis bahsidir. Yani ruh bahsidir. Ruh cevher varlıklarından bir varlıktır. Cevher varlık nedir ve arez varlıklar nedir? Mesela yani varlık alemindeki mümkün yaratılmış varlıkların arasında bahsediyoruz. Diyorlar ki mesela diyelim ki yaratılmış varlıklar ya başka bir varlığa bağımlı olarak var oluyorlar. Yani kendi istiklalı, müstakil varlığa sahip değiller. Bunlar arez varlıklardır. Mesela renkler gibi, mesela duygular gibi, mesela bunlar bir varlıktır. Yani bunlar az edeyim ki boyutlar gibi, mesela az edeyim ki boyut, mesela ebat, mesela bir şeyin boyutu. Bunlar birer gerçektir ama müstakil varlık değil. Bunlar bir başka varlığa dayalı olarak var oluyorlar. Mesela bu başka varlığa dayalı olarak var olan varlıkların 9 tür olduğunu ala felsefede bahsediyor. Bunlar inşallah ileride göreceğiz. 9 çeşit varlık var ki bunlar müstakil varlıklar değil. Başka bir varlığa bağımlı olarak ancak var olabilirler. Mesela renkler, mesela tek başına renk olmaz. Bir cisim üzerinde eğer olsa, mesela beyaz cisim, siyah cisim gibi, mesela örneğin var oluyor. Veya mesela duyular, mesela insandaki duygu, mesela diyelim ki nefret duygusu, mesela diyelim muhabbet duygusu. Bu nefret ve muhabbet kendi başına varlığı olmaz. Bu ancak başka bir varlığı da oluşabiliyor yani. Bu gibi varlığında başka bir varlığa muhtaç olan varlıklara arez deniliyor. Sonra diyorlar ki bir takım varlıklar da var ki, buyurun efendim, başka bir takım varlıklar da var ki bunlar varlıklarında başka bir varlığa bağımlı olmadan var oluyorlar. Kendileri müstakil olarak var oluyorlar. Yani varlıkları kendi var olurken bizatihi kendi ayakları üzerinde durarak var oluyorlar. Bunlara da cevher deniliyor. Bu kendi ayağı üzerinde var olan cevherlerin de 5 kısım olduğundan bahsediliyor. Cevher, 5 cevher türü olan varlıklar 5 kısımdır. Bunları felsefede tefsilatını göreceksiniz. Bu cevher türü varlıklardan birisi de işte insan ruhudur. İnsan ruhu bir varlıktır ki insan nefs denilen şey. Nefis ki burada özellikle maksat insanın nefsidir, insanın ruhudur. Bir cevher varlıktır. Yani bir varlıktır ki var olmasında, varlığında aynen renk gibi değil mesela. Ya mesela diyelim ki o duyular gibi değil ki illa bir başka varlığa dayalı olarak var olsun. Belki varlığı zatı itibariyle müstakil bir varlıktır diyorlar. İşte bu nefs bahsini orada, yani cevherden bahsederken bahsedilen konulardan birisi de insan nefsi veya da nefis, genel anlamda nefis konusu ele alınır ve nefsin mahiyeti, niteliği, vasıfları, nasıl bir varlık olduğundan bahsedilir orada. Ki orada ispatlanır, hem varlığı ispatlanır ki nefis denilen bir varlık vardır, hem de onun niteliği bahsedilir ki bu acaba nasıl bir varlıktır, madde mi, madde ötesi mi, ispatlanır ki madde değildir, madde ötesidir. Ki bu tefsiratlı bahs o kendi yerinde yapılacak. Şimdi burada da işte aynı ona işaret ediyor. Demek diyor ki işte bizde biz ruh dediğimiz veyahut da nefis dediğimiz bir boyut var ki bu boyut madde değil, bedenimiz değil. Bedenimizin ötesinde bir varlıktır. Beden dışı bir varlıktır ki dolayısıyla işte kıyamette özellikle ya da ahirette ölüm sonraki yaşamda özellikle bu nefisle ilgilidir. Nefsin bir halleridir. Neyin ki insanın bu dünyada tahlil olan, mesela bu dünyada defalarca tahlil olup giden veyahut da öldükten sonra dağılıp toprağa karışan bedeniyle ilgili bir durum değil. Başka bir tabirle şöyle diyelim, kıyametteki insan nefsi ki bu ölüm de yok olmuyor ve ölüm sonrası bir yaşam başlatıyor. O başlattığı yaşamda artık bu dünyada fiziki olarak sahip olduğu bu bedenle devam etmiyor. Bu beden toprak oluyor, dağılıyor. Bu nefsin yaşamını sürdürdüğü, bulunduğu aleme uygun olan bir bedendir. Berzah alemindeki bedeniyle varlığını sürdürüyor. Orada da yine nefsin bir bedeni vardır. Ama o beden artık bu toprağa karışan beden değil, çürüyüp giden beden değil. Belki nefisle birlikte var olan berzah boyutundaki kendisini hissettiği bedendir. Keza kıyamette de mesela diyelim ahiret nasıl olacak? Ahirette bu nefsin haline olacak kıyamet koptuktan sonra. Orada da yine bu nefis mesela Acaba bedensiz mi olacak? Hiç bedensiz mi kendisini, his varlığını hissedecek? Mesela bir kısım insanlar diyorlar ki o nefis kıyamette artık bedeni olmayacak. Bedensiz olarak ya meskud olacak veyahut da bedbaht olacak. Yani ya acı hissedecek veyahut da mutluluk hissedecek, haz hissedecek. Bu mesela mead-ı ruhaniye kayıl olanlar böyle bir düşünceye sahiptirler ki kıyamet insan nefsinin ve insan ruhunun bedensiz olarak varlığını sürdürdüğü ve mesud veyahut da acı çeken, mesud olan veyahut da acı çeken bir boyutta varlığını bildiği bir alemdir gibi. Mead-ı ruhani.
Özür dilerim hocam, bir şey söyleyebilir miyim? Peki biz okuyoruz, hadislerde var ya da duyuyoruz ki kıyamette her şey ortadan kaybolacak. Yani eğer ruhların ölmediğini söylüyorsak burada her şey ölecek. Tek varlık, tek yaşayan Allah olarak olacak. Hatta en son İsrafil aleyhisselamın en son suru üfledikten sonra Allah Teala'nın onun canını da alacağı diye geçiyor hadiste. Peki bunu nasıl anlayabiliriz? Yani buradaki ölümden kasıt ne peki?
Şimdi az edeyim ki şu var. Yani her şey ölecek. Allah diyor ki kullu nefsin, nefs ölecek. Nefis ölecek yani nefisin bu bulunduğu boyuttan başka bir boyuta geçecek, kıyamet boyutuna geçecek. Az edeyim ki şeylerde de, melekler de yani o bulundukları boyuttan başka bir boyuta gene kıyamet boyutuna geçecekler. Meleklerinki acaba ölüm, yani nefsin tattığı ölüm değil. O meleklerinki başka bir şeydir. Ama az edeyim ki ölmek nedir yani? Bunu soruyoruz. İşte bunu anlamaya çalışıyoruz. Ölmek nedir? Ölmek yani artık kaybolmak mıdır? Yani ölmek acaba varlığını varlığını hissederken, var olduğunun bilincindeyken bu bilincin komple yok olması artık bir yokluğun mu başlamasıdır? Ölmek işte burada bahsedilen şey budur ki ölmek yokluğun başlaması değil. Ölmek yok olmak değil. Ölmek nedir? Bir şeyden boyuttan başka bir boyuta geçiştir. Bilincin bir boyutunun alınması, diğer bir boyutunun başlatılmasıdır. Bu dolayısıyla nefsin ölmesi de bu dünyada manası şudur ki yani nefis, şimdiki insan nefsi kendi varlığını az edeyim ki şeyde hissederken, bu bedende hissederken, yani bizim şimdi nefsimiz varlığını bedenle hissediyor. Bu bedenle beraber olduğunu hissediyor. Ve işlerini bu beden vasıtasıyla görüyor. Bu beden dışında bir şuur söz konusu değil. Bir varlık hissediyor ama bedenle hissediyor. Bu bedenle hissettiği bu varlık hissini, bu bilincin alınması, artık bu bedenle böyle bir hissin olmayışı, belki yine ruhun kendisini var olarak yeni bir boyutta yani berzak aleminde varlığını yine aynen bu dünyanın bedenindeki yani buradaki sahip olduğu bedenin aynen benzeri olan belki bu dünyadaki bedenin devamı olan bedende varlığını hissetmesidir. Bu beden ise artık buradaki bu beden ise yere düşen cansız bir varlık halini almasıdır. Hiçbir hissin orada olmayışı. Az edeyim ki ve daha sonra parçalarının dağılıp kaybolması. Şimdi ölüm budur diyoruz. Bu insan nefsinden bahsederken diyoruz ki işte insan nefsi bu bedendeki varlığını hissediyor. Bu bedenin kendisi nefis değil. Bedenin kendisi sadece nefsin elindeki bir araçtır. Fiilen burada varlığını hissediyor ve bunu kullanıyor. Bir süre sonra bu araç bundan alınacaktır. Bu nefs için az edeyim bu bedenin devamında olan başka bir araç verilecektir. Yani berzak boyutundaki araç verilecektir. Orada şuur hissedecektir, kendisini şuurlu olacak hissedecektir. Orada hareket edecektir, orada artık bir şeylerle karşılaşacaktır ve bir şeyler yapacaktır. Ta kıyamete kadar. Kıyamete kadar da yine o bedende varlığını sürdürürken kıyamet kopunca ne artık dünyadaki bu kaybolan beden ve ne de ki berzakteki berzaktaki terk edilen beden değil. Belki kıyamet boyutundaki bedenle kendi varlığını hissedecek. İşte orada bahs buradaki bazılar diyorlar ki orada artık bedeni yoktur. Ma'd-ı ruhaniye kaydolanlar. Bir kısımda diyorlar ki hayır, orada da yine bedeni var. O beden de yine yani bu dünya ve berzakın benzeri bir bedendir. Yani devamında olan bedendir. Yani irtibatlı olan. Yani velhasıl insan nefsi hiçbir zaman kendisini bedensiz ve soğut bir şekilde varlığını hissetmiyor. Her zaman nefsi kendisini bir bedende hissediyor. Dünyadayken maddi beden, berzaktayken berzahi beden, ahiretteyken ahirete ait bedenle kendisini hissediyor ve şekli var, durumu var, yani o her alemdeki layık olduğu bir endama sahip oluyor. Yani bunu demek istiyoruz. Velhasıl insan ruhu bu madde bedeni değil. Bunu burada ispatlamaya çalışıyorlar ve maadi ispat etmek için bu insan ruhunun bedenden, bu maddi bedenden farklı bir şey olduğunu burada bize anlatmaya çalışıyor. Bunu arz ettim ki felsefede de insan ruhunun beden olmadığını, bedenin ötesinde bir şey olduğunu, dediğim gibi o cevherlerden bahsederken diyorlar ki cevherlerden birisi de insanın ruhudur veyahut da ruhtur veyahut da nefistir ki o da bir çeşit varlıktır ki madde değil. İnsanın bedeni ise hangi varlıklardır? Maddi varlık diyorlar, cisim demişler. İnsanın bedenine